2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, benim İskir Özoğlu.
2x1'e daha teknoloji, oyun dünyası gelişmeleri ekranlarınızı yansıtacağız. Başlık moralinizi bozmasın, bol bol konuşacağız.
Benim moralim bozdu başlık bu arada. Hiç boşuna konuşmayalım istersen. Otomobile zam geldi.
Evet, zam geldi arkadaşlar. Ben Seat Leon kullanıcısı olduğum için sürekli oradan dem vuruyorum. Başka arabadan fikrim yok yani, başka bir araba hakkında.
Bak, ben itiraf edeyim. Ben son 3 aydır araba alsam mı almasam mı konusunda gitgel yapıyorum. Sağ olsun donanım haber işte, biliyorsun Mesut çünkü. Bizi besliyor, bakıyor bize,
evet,
yani.
Evet, gerçekten. Mercedes mi alsam, Ferrari mi alsam?
Bir araba alsam mı almasam mı diye bakıyorum ama tamamıyla almayı planlamıyorum çünkü çok aktif bir kullanıcısı değilim. Kullandığım zaman da kiralamayı tercih ediyorum genelde. Şöyle bakıyorum. Ulan alınır mı alınmaz mı, alınır mı alınmaz mı?
Beğenemedin mi türlü araba?
Yok, hobi olarak. Öyle bir hobi vardır ya, pek çok insanda vardır öyle. Bakarsın hani. Bazen böyle coşarsın, 100 binlik, 200, 300 binlik evet, arabalara falan böyle çıkmaya başlıyor aşağı yukarı.
Millet nelere biniyor falan
diye. Evet, millet nelere, bunlar kim biniyor falan diye. Bundan sonra vazgeçtim şu an. Bir sene, iki sene daha yatacağım.
Abi Seat Leon 110 bin lira yükseldi. Style paketi DSG şanzımanı.
Yani Seat Leon
kullanıcıları... Ben 60 bin almıştım. Oradan biliyorum 2 kat. 4 yılda 2 kat abi.
Ya öyle arabalar var ki, bakıyorsun mesela. Ben arabadan çok anlamayan bir insan olarak ilk tepkim şu oluyordu. Bakıyordum, lan bu araba herhalde 30-40 bin liralık arabadır falan diyordum böyle. Bir bakıyorsun işte 100 bin lira, 120 bin lira.
Evet.
Bak, İnanılmaz fiyatlar ya.
Birkaç fiyat söyleyeyim sana. Polo'nun başlangıç fiyatı 95 binmiş ki 95 bin de Polo için bence çok fazla. 102.600 liraya. Golf 129 binden 139 bine. Passat 162 binden 175 bine yükselmiş abi.
Genel bir kanı var. Yani bilmiyorum, herkes böyle mi düşünüyor? Sen böyle düşünmediğin için sıfır araba almışsın büyük ihtimalle. Ya kontağı çalıştırdığından da araba ikinci el oluyor ya. O yüzden sıfır almak mantıksız diyen bir sürü insan da var etrafta. Ben de hep ikinci el bakıyorum ama bu fiyatlar ikinci elleri de arttırıyor.
Ya şimdi ben ikinci elde şey bildiğim için, yani benim usta tanıdıklarım var. Biz uzun süre araba sattık.
Evet, biliyorum, sen hakimsin.
Araba da sattık yani, sattığımız araba.
Satıcı olarak tavsiye etmiyorum.
Abi taklasız. Bir de takla.
Ama taklasız olacak tabii.
Takla atıyor. Abi yani ben şeyi biliyorum piyasada. Yani benim şimdi ben geçen arabayı da mesela garantisi bitince bizim ustalardan bir tanesini yaptırdım. 1300 liralık 200 liraya yaptılar.
Evet.
Öyle bir şey de var. Twitter'da paylaştım. Bir de şey demiş, abi usta parti çalar falan diye. Abi usta seni yakalarsa donuna kadar alır, tamam mı? Ama yeter ki ustayı tanıyacaksın yani. Tanımadığın bir ustaysa ayvayı yedin.
Türkiye'de çoğu iş öyle ama. Yani bir şey yapacaksan tanıyacaksın.
Evet.
Yani tanımazsan, bilmediğin işte seni öpebiliyorlar.
Otomobil işi çok riskli bir iş. Şimdi tabii kalmadı. Eskiden pertten döndürebiliyordun arabayı. Şimdi trafiğe sokup onu kaskolatamıyorsun. Pertten dönmüş arabayı trafiğe sokmak yasaklandı. Bak, pertten dönmüş arabayı şeye sokuyorlar. Kendi ustasına götürüyor adam. Adam diyor ki, dört dörtlük araba abi, anlamıyor. Araba pertten dönmüş.
O kadar ya.
Tabii. Şasesini falan düzeltmişler falan.
Her şeyi yap, baştan yap. Beni baştan yarat diye bir motor.
Yani olay şey, yani ikinci araba alma işi full şans. Full nasip, kısmet ya işi.
Ben de evet, hiç ben bilmediğim için çok böyle...
Kilometre düşürme, yok bilgisayar, yok bilmem ne, hiçbir sıkıntı yok abi. Her şeyi hallediyorlar.
Yani şöyle bakıyorsun arabaya, ulan ne güzel arabacık. Biniyorsun, bir çalışıyorsun, korkan lastikler dökülüyor değil mi böyle? Yani her şey olabilir. Bana da öyle geliyor, her şey olabilir gibi.
Ben nasıl vazgeçtim ama? Ben o zamanlar şey istiyordum bir tane. Honda'nın işte tam Ayla modellerinden bir tanesini alayım diyordum. Onun CVT şanzıman falan da var. Daha rahat, hani otomatikte, konforlu bir sürüş sağlar. Gittik bir tane model bulduk. Adam yani piyasa fiyatının biraz aşağısında. Zaten biraz aşağısında oldu mu kıllanıyorsun. Aradık biz galeriyi. Galeri dedi ki, ya bir de Galata üstündeki bir galeri yani. Sürekli geri sabit bir adamdı, düşün. Öyle utanmaz olabiliyorlar. Ya dedi, geçen bir hastamızı götürüyorduk dedi. Sadece dedi kapana girdik yanlışlıkla. Dört tekerlek sıfırlandı dedi. Geldiğinizde dedi onu göreceksiniz dedi. Kapana girdik dedi yani. Onda bir şey var. Biz dört tekerini sıfırladık dedi. Abi ben ustaya aldım götürdüm yanımda. Adam da uzaktan baktı, dedi ki, abi bu bir şey olmuş.
Takla.
Yani kafadan kaza yapmış dedi bu araba.
O kadar yani.
Usta getirdiğimizi görünce çıkmadı galerici, biliyor musun? Dışarı çıkmadı abi.
Gerçekten.
Dışarı gelmedi adam, evet. Gelmedi bile yani.
Vay arkadaş ya, millet ne kadar terbiyesiz.
Ama inanılmaz bir şey ya. Yani dışarı çıkmadı, o yüzden ben ikinci eli dedim ki, ben ailemden bineceğim bu arabaya. Uzun yol yapacağım, doğru, ben ne yapacağım? Ne olur ne olmaz.
Kafam almayayım. Rahat olsun.
Yani kafam rahat olsun. Hani diyecekler ki, o kadar tanıdığım var, niye almıyorsun? İşte tanıdığın olunca almıyorsun.
Buradan da seçiyorum. Arabasını satan varsa arkadaşlar, güvenilir insanlardan araba almayı ikinci el tercih ederim.
Benden alın.
Ben, galiba pahalı bu.
Evet, bu arada birkaç para şey araba fiyatına daha buradan değinmek istiyorum. Mesela Renault arabalar çok tutuyordu. Gerçi ben Renault alırken de şöyle bir şeyle karşılaştım, onu da söyleyeyim. Renault'un arabaları çok fazla abi şey veriliyor. Oto kiralamaya evet, veriliyor, kiralama kiralamaya falan. İkinci el inanılmaz düşük.
Öyle mi?
Tabii yani sen satın alıyorsun, diğer arabaya göre daha çok düşüyor. Çünkü o kadar fazla ikinci elde satan var ki kilolar evet. toplu verdikleri için öyle bir durum vardı. Bu arada da yani üstün ikinci el bilgilerim burada. Yalan yanlış bir şeyler söyleyeceğiz yine. Abi Clio'nun başlangıç fiyatı 75.000'den 89.000'e çıkmış. Sembol 78.000'den 92.000'e çıkmış. Megane 91.000'den 109.000'e çıkmış. Bunlar da şey ya bu arada. Başlangıç diyor boş şimdi, araba.
Benim merak ettiğim şey şu. Kur düştü. Tamam. Fiyatlarda şu an bir indirim olmayacak belli ki. Çünkü bekleyecekler. Hı-hı. Yani ne oluyor ne bitiyor diye bir 6 ay falan beklenilecek. Diyelim ki kur hani dolar veya euro. Euro bazında mı alıyor bunlar bilmiyorum. Çünkü oyun sektöründe hep euro bazında konuşuyoruz ama araba sektöründe işler nasıl yürüyor bilmiyorum.
Abi bazı arabalar Amerika'dan geliyormuş. Amerika'ya ek vergi eklenince milyon olan BMW'ler var. BMW'yi Amerika'dan alıyormuşuz ya. Almanya'dan değil bu arada.
Öyle mi?
Tabii birçok BMW modeli Amerika'dan geliyormuş bize.
Neyse hani düşecek mi bu fiyatlar? Yani normalde düşmesi lazım.
Tabii normalde düşmesi lazım. Onda haklısın. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Stoktaki mal aslında zamlanmaz.
Ama işte stoktaki mal da zamlanıyor.
Tabii adam diyor ki ben stoğa yenisini koyamıyorum sana sattıktan evet. sonra diyor. Onu da anlayabiliyorum. Ama dünyadaki en dürüst satıcıları ben gördüm abi Türkiye'de. Vatan bilgisayardaki komponent fiyatları bak. Onlar direkt dolar endeksler. TL görüyorsun ama arkada makine hep dolar kuruyla sabah çarpıyor onu.
Ha öyle mi?
Evet artınca aynı gün artıyor. Bak aynı gün ama var ya şey yok yani S yok arada.
Abi yıllardır donanım sektörü öyle değil mi?
Parça düştü an evet düştü anda şey.
Hatta yazıcı yolunda falan işte dolarla yazar.
Evet, dolarla yazar sonra kuruna çarpar.
Dolar, 30 dolar 40 dolar. O an alacaksan sen bakar adam kuru ne kadarsa ona göre senden alırdı.
Sonra yasaklandı o dolarla yazmak biliyorsun.
Ha, öyle mi?
Yedin dolarla yazamaz hale geldi. Ha. Çünkü dediler ki Türkiye'de TL yazacaksın fiyatı. Öyle mi? Tamam abi sıkıntı yok. Ne olsa teknoloji var artık. Dolarla direkt çarpıyor. Hesap mesela vatanda fiyatlar bir ara bir monitör var şu an. Samsung diyorum Asus'un. Bak yani Samsung bize andı belki o da sponsor. Asus'un bir monitörü var şu an 4K HDR G-Sync. Dünyanın ilk 4K HDR G-Sync 144 Hz monitörü. Belki görmüşsündür lansmanında.
Gördüm.
27 inç manyak bir monitör. 27.000'e çıktı fiyatı. Şu an 22.000 seviyesinde başlangıç fiyatı 19.000'di. İşte 27.000'de alan adam için şu an monitör 22.000 lira. İlk çıktığı gün 19.000'di ama o kurda. Nasıl monitörse artık yani.
Nasıl monitörse.
Ama evliyadilik ya yani şey düşünsene bak. 144 Hz. G-Sync 4K HDR. Daha ne çıkacak ki monitör teknolojisinde? Manyak bir şey yani. 8K gelene kadar zaten ekran kartlarıyla yani.
5 sene sonra 8.
Zaten monitör dediğim 5 sene abi minimum.
Kullanırsın. Benimki 10 sene oldu ya. Yani 10 senedir kullanıyorum.
Bunu aldığın zaman çağ sana yetişene kadar
evet,
monitör orada duruyor yani. Desteklen
gibi. Ütopik paralar ya. Ben üzerine 20 daha koyar araba alırım diyordum. Yani sen monitör diyorsun inanılmaz gerçekten.
Bu arada yani geçtiğimiz haftalarda bayağı bir gerginlik yaşadık. Dolar kuru çok hızlı evet. bir şekilde hareketlendi. Ondan sonrasında Amerika'dan çok sert açıklamalar geldi. İşte ek Türk ürünlerine vergi getiriyoruz. Alüminyuma demire dendi filan. Biz onlara ek vergi uyguladık birçok ürününe. Şimdi AK Parti'den de AK Partili belediyelere ki AK Partili belediye dediğimizde 883 belediye diyormuş. Bayağı oldukça bayağı fazla. Denmiş ki artık Pardus'a geçiyorsunuz. Ne yapın ne edin? Pardus'a geçin. Ama yorumlarda da okuyorum. Şimdi belediyelerin kullandığı bazı otomasyon yazılımları var. Zamanında kendileri yazdıkları. Onlar Windows üstünde çalışıyorlar. Ama o işleri nasıl hallederler bilmiyorum. Eğer web arayüzünde çalışıyorsa sonucu Windows kalır. Pardus'tan web tabanlı arayüz erişimler falan.
Uzman vardı zaten bu işi. Ya şey değil herhalde. Bir anda belediyeye gidip böyle belediye başkanı böyle beyler Pardus'a çıkmışız. Bir torrent aratın bakalım Pardus nerede falan diyecek halleri yok. Herhalde bir uzman gelecek. İşte öğretecek. Yazılımı nasıl kullanılacak. Ya. Yani öyle olması lazım. Öyle olur büyük ihtimalle. Öyle
olmuyor ya valla. Çok enteresan bir şekilde geçilecek büyük ihtimalle. Yükleyin bakalım falan diye. Abi burada Wi-Fi'yi görmüyor. Ya şimdi tabii Pardus'ta şöyle bir şey vallahi var.
Ben kaç senede bilgisayar kullanan birisi olarak şu an bana başka bir işletim sistemi versen öğrenene kadar yani bir şey yani, yaparım yani kurdeşen dökerim herhalde.
Şimdi şöyle bir gerçek var. Yani Linux sürümleri özgür yazılım tabii ki hepimiz için önemli. Neden? Bunu sen çekirdeğine müdahale edebiliyorsun. Neyin nereye gittiğin, nereden geldiğini falan görüyorsun. Açık kaynak kodlu bir yazılım bu. Kaynağını sen geliştirebiliyorsun. Kendine göre özelleştirebiliyorsun. Zaten bence devlet kurumlarında gerçekten de bu tip işletim sistemleri kullanılması lazım. Kendimizin özelleştirdiği. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi Linux dağıtımlarında en büyük problemlerden bir tanesi sürücü. Hala da tam olarak aşılamamış durumda. Yani biz Windows'ta bile bazen sürücü problemleri yaşıyorsak sen Linux tarafını düşün. Hmm. Kimi zaman kurarsın, eğer Ethernet'i tanıdıysa hiçbir sıkıntın yoktur, tanımadıysa ayvayı yemişsindir hani kurarken bile böyle falan filan. Bizim şu anda bu yapay zeka araştırmaları için kullanmamız gereken bir Linux sürümü var. Mesela X399 anakartı kuramadık. Hmm. Yukarıda bir dizüstü bilgisayarımız var. Kuramadı yani ekip. Kurulmuyor abi. Kurulmadığı zaman onu çözmen için gerçekten uğraşman içine gömmen bilmem ne uğraşman lazım. Kimse de o kadar uğraşacak şey yok. Hani araştırayım. Kurulmuyor deyip kenara koyuyor. Kurulanlar kullanmaya başlıyor. Yani öyle bir durum söz konusu.
Ya zor ya. Emek istiyor.
Şimdi Pardus'a geçilecekse bana sorarsan Pardus'un desteklediği donanımlar listesi çıkartılmalı. Devlet Malzeme Ofisi'nde de desteklenmeyen ürünler şeyden çıkartılmalı listeden. Aa, bunu Pardus kuramıyorsun buna. Bu bunda uyumsuzluk yaratıyor. O zaman ben devlete alacağım. Artık bundan sonra alım yapacağım bilgisayarlarda.
Şu parçaları
tercih. Bu donanımları istemiyorum. Bu donanımları tercih ediyorum diye. Bir ayrım yapmalısın ki devlet kurumlarından herhangi biri Pardus'u yüklediğinde yeni satın aldığı bilgisayarda %100 uyumlu, daha baştan bütün her şey tanınmış, şak diye çalışır halde teslim olsun.
Bakalım
ya da olacak. En azından evdeki ürünlerin bir listesini, secelesini çıkarsınlar. Pardus ekibi bu sürücüleri çalışır hale getirsin. Çünkü öyle her bilgisayara direkt Linux'u kuramıyorsun. Windows gibi değil yani.
Peki ya diğer belediyeler ne yapacak? Onlar Windows takılacak.
Onlar ne yapacaklar bilmiyorum yani. Ama yani şimdi en azından bir partiden böyle bir çağrı var. Ben diğer partilerin de bunu uyacağını düşünüyorum.
Ya bir, zaten bunun bir sistem olması ve tüm ülkede benzer şekilde kullanılıyor olması daha sağlıklı bir süreç olur.
Yani daha sağlıklı bir süreç. Daha açık işleyen bir şey olması lazım. Pardus bir ara iptal edildi biliyorsun. Duraksama dönemine evet. Girdi. Bir ara çok coşkuyla gidiyordu. Ondan sonra durdu. Ekip dağıldı. Tekrar sonra başlanıyoruz dendi. Milli yazılım dendi falan. Şu an durum ne bilmiyorum. Nasıl gidiliyor?
Ya teoride çok daha mantıklı geliyor. Şu an zaten hani bir Amerika ile olan bir sürtüşme içerisindeyiz falan böyle Windows kullanılıyor. Tüm şeyler Windows üzerinden dönüyor. Her şey Windows. Sanki şey Bill Gates böyle hani Trump dese ki Bill'cim şunu bir şey yapar mısın diye böyle bir bastı sanki Bill Gates oradan her şey bir anda bambaşka hale gelecekmiş gibi hissediyor.
Ya insan. Şimdi işin tuhaf durumu şu. Mesela ne diyoruz? Amerikan ürünlerine boykot çağrısı. Hani,
öyle olmaz.
Evet, iPhone kullanmayalım dedin tamam mı? Abi bugün olmaz. Dedin ki Samsung var, Vestel var, işte General Mobile var. Abi içini bir açıyorsun full Amerikan. Yani evet. İşletim sisteminden kullandığın markete bir yazılım satın aldığında giden para yine Amerika.
Abi ben Samsung şu koltuk, bak şu ofiste gördüğün her şeyde bir Amerika'nın bir şeyi var ya. Şunun çoğundasından tut da bunun bilmem nesine kadar falan araba. Yani Mercedes, BMW'ler, bilmemler falan filan herkes bilmek güzel ama işte olay...
BMW Amerika'dan geliyormuş işte abi. Ekberg uygulayınca BMW etkilendi bak. Almanya diyorsun, Alman markası diyorsun. X5'in fiyatı arttı.
Allah Allah.
Ya. X5'in hatta yeni aldım ya.
Ben de X5 düşünüyordum ya.
Yani öyle bir durum söz konusu. Bu işleri yapmak için daha şey o lazım.
Biraz iki kadın üzerinde bayağı konuştuk ya. Ben.
Evet şimdiki haberimiz yine Türkiye'den ilgili ama.
Ya şimdiki haber yine Türkiye'yle alakalı. Arabalardan bahsediyoruz falan filan. Cuk oturacak bir haber. Forza Horizon 4 Xbox ve PC'ye gelecek bir yarış oyunu. Xbox'ın birebir desteklediği ve kendi ürettiği bir oyun aynı zamanda. İlk açıklandığında Türkçe altyazı ve dublaj olacağı söylenmişti ama teknik bir hata sebebiyle sonradan şöyle bir düzeltme geldi. Dublaj olmayacak, altyazı olacak oyunda. İsterseniz iade edebilirsiniz oyununuzu, kusura bakmayın dediler. İade opsiyonu olması güzeldi. Yani bence hani özür için ben yeterli. Bana dese ki biri kusura bakma yanlış söylemişim iade edebilirsin oyunu dese ben kabul ederim. Benim orada dikkat ettiğim mesela şu oldu. Ben konuştum Xbox yetkilileriyle de bu konuyu. Tabii tam bir şey söylemediler ama benim anladığım kadarıyla Xbox kendi yaptığı markalara altyazı, Türkçe altyazı konusunda bayağı diretmeye çalışıyor. Yani bundan sonra Xbox markasında Türkçe altyazı görebiliriz. Senle ilk Xbox One X geldiğinde konuşmamız mevzu vardı ya Türkçe altyazı getirmeleri evet. Lazım ki Türkiye'de daha çok satış olsun diye. O açıdan güzel bir hamle olacak. Hatta şu açıdan daha güzel olacak. Xbox'ın çıkarttığı her oyun PC'ye de geliyor.
O aşağı çok önemli böyle. Evet.
Ya Forza Horizon mesela PC'de de Türkçe altyazı da olacak. Yani PC sahiplerinin de faydalanabileceği bir şey. Bu açıdan güzel. Ya ben dublaj olmaması çok üzülmedim açıkçası. Senle de aşağıda konuştuğumuz mevzu vardı. Ya dublaj olsaydı şöyleydi böyleydi diye. Dublajın şöyle bir zararı var. Hatta bana sorarsanız Türkiye'de şu anda hiçbir yöne dublaj yapmasınlar. Çünkü abi firmalarda şöyle bir sıkıntı var. Firma Türkiye pazarına ilk girdiği zaman dublajla ve Türkçe altyazıyla giriyor. Sonra oyun satmayınca ben bir daha Türkçe'yle uğraşmam diyor. Çünkü dublaj çok... Bak bunun örneği var. Ben sana söyleyeyim. Kesin mesela... Horizon bu yüzden gelmedi Türkçe. Bak kesin benim abi, tahminim bu.
Ben şöyle söyleyeyim. Bence Türkçe altyazının yanında dublaj seçeneği olması lazım. Ben dublajlı oyunları çok rahat oynuyorum. Mesela şimdi God of War'da tamam altyazı var ama bazı altyazılar o kadar uzun ki sen okuyana kadar geçiyor. Eğer anlamadıysan o kısmın İngilizcesini.
Sen yaşlanmışsın.
Yok abi yaşların ötesinde uzun uzun ve hızlı konuşmalar var birçok noktada. Ve doğrudur. Yani şimdi oyun mu oynayacaksın? Oyun mu oynayacaksın abi? Altyazı mı okuyacaksın? Bir de otomobil yarışından bahsediyorsun ki otomobil yarışında... Yani yola mı bakacak adam altyazı mı okuyacak?
Ya canım, saçmalık olmaz. Yarışırken konuşmuyor adam zaten.
Forza Horizon abi yani oynayan adam bilir. Ben Forza Horizon'da konuşma çok fazla var.
Ya var da tam anlamıyla yarışta yok. Açık dünyada gezerken oluyor konuşma ama. Ya şöyle söyleyeyim sana. Dublaj olması tabii ki çok güzel ama ben sana daha önce gördüğüm birebir sonuçların örneğini veriyorum. Şimdi Forza Horizon'da Türkiye'de ne kadar satacak? Kesin konuşmuyorum ama iyi satmayacağım.
Satmasın abi, bu yatırımdır ya.
Yatırım ama.
Şimdi teknik bir arızadan dolayı diyorlar. Teknik arıza giderildiğinde dublaj gelecek mi?
Hayır, teknik arıza değil. Orada teknik arıza... Teknik arıza mı diyorum tam hatırlamıyorum. Yani teknik bir yanlış anlaşılmadan dolayı mı? Teknik bir hatadan
teknik
dolayı
mı? Teknik hata dediler. Teknik hataysa teknik hatayı düzelttiklerinde Türkçe dublajın oluyor olması Türkçe lazım. Hani olmaz. Benim düşüncem ama gelmeyecek büyük ihtimalle. Altyazı olması kötü değil, iyi bir şey. Ama otomobil yarışlarında ben diyorum, otomobil yarışı deyip geçmesin insanlar. Türkçe dublaj bence önemli.
Tabii ki de
çok hızlı bir oyun. Yani bu şey değil abi, turn based strateji değil yani.
Ya şimdi bak, tabii ki dublaj çok önemli ama senin şu an faraz dediğin şey şuna benziyor. Öyle bir söylüyorsun ki Türkiye niye kendi silahlarını üretmiyor, Türkiye niye telefonunu üretmiyor, Türkiye niye bir şey. Yani direkt sonuç odaklısınız. Ya bu yanlış.
Ya şimdi adam yapacağım dediği için şey söyleyeyim mi?
Donanıma benim YouTube kanalı niye 500 bin abone değil, çalışın olsun.
Oluyor.
Ya tamam ama şimdi olsun.
Geç girdik.
Niye 6 ay sonra oluyor?
Yani şimdi ne diyeceğim? Bak, seni satın aldığın yerden biz bunları satın alırsak.
Ben sana bot gönderirim seni değil. Ya olay şu, çok sonuç odaklı düşünüyoruz ama orada süreçler var. Bu süreçlerin sağlıklı geçmesi lazım ki doğru sonuç
alalım. Hayırdır hacı, ne oldu? Xbox'tan paralar mı yattı? Ne oldu hacı? Ben anlamadım
araba
bu işi ya.
Araba bakıyorum diyorum sana daha önce. Araba bakıyorum diyorum sana, anladın mısın?
Ama
şundan dolayı celallenmek, ben baktım oyuncuların çok böyle celallendiği bir durum yok. Büyük ihtimalle oyun Forza olduğu için. Hani böyle daha...
Oyunu Türkçe olacağına bile sevmemişler ki celallenseler.
İşte ondan dolayı. Çünkü Forza yani. Hani herkes araba terimlerini nasıl çok biliyor ama diyelim çok ağır bir RPG oyunu gelecekti. Türkçeden bir anda alt yazılıyordu. O olay çıkarırdı. Bence burada neyse bu mevzuda böyle yani. Dediğim olay
üzüldüm
şu.
Üzüldüm ama ya.
Dublaj olsaydı tabii ki çok güzel olurdu. 10 numara olurdu ama dublaj olması da bence bir eksik değil. Yeter ki alt yazı gelsin. Bu bir adım yani. Yavaş yavaş biz satabilirsek eğer oyunları, satın alabilirsek daha doğrusu dolar euro kurundan dolayı. Hatta bir sonraki haberde onunla alakalı. Bu çok şaşırdığım bir haber oldu. Metro Exodus benim çok beklediğim bir oyun. Bence çok büyük oyunlardan bir tanesi olacak 2019'da. Çok ses getirecek bir oyun olacak ve oyunun fiyatları açıklandı. Ben böyle bir fiyat inanamıyorum şu an. Şu kurda yani nazar değmesin ama Steam fiyatı oyunu 90 lira. İnanılmaz. Ve bu oyun 60 dolarlık bir oyun, onu da söyleyeyim.
Aa, benim zaten bu birçok oyunda yaşandı bu arada. Uncharted diyorum bu arada. Şu gidip her yeri yoktuğumuz Just Cause serisi var, yok ettiğimiz. Şimdi dördünü bahsediyorum. Mesela Just Cause 3 de 90 liradan geldi. Sonra Metal Gear Solid 5 de 90 liradan Türkiye'de satıldı ve fiyatı artmadı. Böyle gelen oyunlardandı ve her zaman PlayStation kullanıcılarının özellikle, ben de buradan söylemek istiyorum bunu, ekstra kazık fiyattan satıldı bu oyunlar. Mesela şimdi Steam fiyatının artacağından konuşuluyor ama artmasına gerek yok. PlayStation Store'da 299 lira oyun abi. Diyecekler ki abi Xbox'ta farklı mı? Xbox'ta gerçekten farklı, 180 lira.
Enteresan olan şey şu, bak şimdi unut tüm rakamları, tamam mı? Tüm şeyleri unutun şu anda. Mesela 60 dolar bu arada oyunun fiyatı. PlayStation Store'a oyunun fiyatı çıktı 300 lira. Ben iyi derdim. Bak demez misin? Şu an dolar, euro olmuş 7 lira 6 lira.
Ben hep söylüyorum. Bak, fiyatların Türkiye'ye özel düzenlenmesi lazım.
İşte ama onun için düzenlenmiyor. Kaç firma düzenliyor? Elektronik Arts'ın umurunda mı? Baksana 400'e oyun satıyor ya.
Ha öyle.
Yani 300 normal, reddetmem şunu da 300 lira. Şu da 300 lira. 60 dolar fiyatı 300 normal. 5 kur 5'ten hesaplıyorsun. Vergisi mergisi falan, aslında Türkiye'ye özel oluyor fiyatı.
Evet.
60 çarpı 6 değil ki 300 yani. Hani öyle olsaydı 400 lira olurdu vergilerle beraber. Ama diğerlerinde inanılmaz bir indirim var. Benim şaşırdığım konu o. Bak PlayStation'da 300 lira. Tüm oyunlar 300 lira zaten. Hani pahalı mı? Çok pahalı ama anlıyorum. Diğerleri de ucuzken PlayStation'da pahalı olması garip zaten. Şimdi Xbox'ta ucuz olmasını şöyle anlayabiliyorum. Tam olmasa bile şu şekilde anlayabilirim. Bu arada Xbox'ta oyunun standart fiyatı 180 lira. Yani
evet.
Normal fiyat 180 lira. Yani yarı yarıya neredeyse fark. Oyun Xbox'ta anlaşmalı. Ama PlayStation'a da geliyor. Yani Xbox'ta anlaşmalı olması donanım anlamında Xbox özel şeyler vaat ediyor ama fiyata yansımasını ilk defa gördüm ben. Hani
ve ben burada ben yani
mesela bunun farkı neden olduğunu şu an hiçbir fikrim yok.
Türkiye ekibini şöyle tebrik ediyorum ben. Gerçekten Xbox ekibinin. Ben hep söylüyorum
bunu. Paradan yattı mı?
Hayır. Paranın yatması şöyle bana çok büyük kazancı oldu bunun. Şöyle ki ben şu anda Game Pass ve EA Access kullanıyorum Xbox'ta. Ve bunları daha geçtiğimiz ay aslında aktif ettim. Söyleyeyim yani kur artışından sonra dedim ki ya kur artacak şimdi, büyük ihtimal fiyatlar zamlanacak.
Game Pass ve EA Access
övme seyahatine. Yani şöyle söylüyorum abi. Fiyatlarına baksınlar Game Pass ve EA Access'in. Ve aynı zamanda Gold üyeliğin fiyatına baksınlar. Xbox'ın Türkiye özel fiyatları var şu anda.
Öyle. İşte diyorum ya, hepsi Türkiye özel fiyatlar
var. Evet, Sony PlayStation Türkiye'den Türkiye özel bir fiyat göremiyoruz bir
abi
türlü.
Abi bak ben sana söylüyorum, bu bile Türkiye özel fiyat. Yani 300
lira bile Türkiye öyle. Özel. Ben zannetmiyorum bu arada 300 lira Türkiye özel fiyat olduğunu abi.
Yani nasıl 60 euro,
çünkü 50 euro desen. Çünkü oyun zaten 89 lira abi şeyde Steam'de.
İşte onu anlamıyorum zaten ya. Şu an 300 lira çıktı diye oyun kimse Metro Exodus'a sövmez. PlayStation 4'e de sövmezler. Çünkü herkesin beklediği rakam fiyat bu. Ben minimum 300 lira bekliyordum bu arada. Onu da söyleyeyim açık ve net. Steam'de 180 lira 190 lira okeydi. Hani 150 de olabilir belki öyle siparişte. Steam çünkü her zaman dijitalde daha uygun fiyata satıyor. Kur farkında daha yansıtmadı çünkü adamlar. Ama Xbox tarafında müthiş bir hamle gerçekten. Tebrik etmek lazım Xbox tarafını. 180 lira.
Hele bunu Game Pass'e falan da katarlarsa sonra var ya, uf bal yani, ekmek yani.
Hemen katamazlar ama belki böyle bir sene içerisinde falan. Onun neden olmasın?
Vallahi yani gerçekten öyle.
Ama asıl olay burada ne Xbox ne de bana sorarsan PlayStation 4 Steam'e 90 lira olması. Bu oyun Steam'e 90 lira bulunmaz bir nimet yani.
Ama zaten abi biz bunu çok konuştuk ya. Yani Steam fiyatları şey, bir millet ekran kartına PC upgrade'e pahalı diyor ama bazı oyunların fiyatlarını topladığın zaman bir ekran zaten kartı parasını kenara koyuyorsun.
Şimdi onu şey düşünsene bak, şimdi Xbox pahalı konsol, PlayStation 4 daha ucuz bir konsol. Ama PlayStation 4'ta oyunlar daha pahalı. Yani PC en pahalısı, onlarda oyunlar ucuz. Yani bir matematikte bir alacak adam için hesap kitap çok zor. Şimdi bakıyor PlayStation ucuz, onu alayım diyor. Oyun alacak mesela, Metro 300 burada 100. Hesap kitap yapacaksın. Takas etsem eder miyim? Bir de orada şey durumları da var. Benim Xbox'a çok tavsiye ettiğim şey şu oldu. Gerekirse kendiniz yapın ama ikinci el pazarlarını genişletin.
Evet.
Çünkü ikinci el pazarı PlayStation 4 kullanıcılarının en büyük kozu. Ya bugün herkes kutulu arşivi koymuyor ki dolabına. Alan adam takas ediyor, satıyor, ediyor. Abi ben çok rahat takas edebiliyorsun.
Dijital Xbox'a oyunları hesap satıyorlar abi ya.
Ben, biz de sattık işte hesap. Evet, hesap satılıyor. Ben hesap satmakla geçen anlatıyordum işte. Murat abi konuştuk, Murat Sönmez'le. 10 liraya Assassin's Creed Syndicate'ı zamanında oynadığımı biliyorum ya. Hesap satmaktan. 10 liraya yani.
Müthiş bir
hatta
şey.
Hatta 10 lira kar bile etmiş olabiliriz o dönem. Onu hatırlayamıyorum. Yani çok ucuza kapatabiliyorsun. Yöntem çok fazla var her platformda, her konsolda. Kendi yönteminizi bulmanız lazım. Ama Metro Exodus'un yapımcılarını tebrik ediyorum. Abi şey düşünsene. Bak 90 lira şu an. Kur farkından oyunun dolar satışı ne kadar ediyor sence?
Bu arada ben sana söyleyeyim. Xbox fiyatı da 90 liraya geliyor. Kardeşlik sistemiyle alan çok adam var.
Evet değil mi? O da 90 lira.
O da 90 lira. Aynen, gerçekten 90 lira. Ben sana söyleyeyim ki yani çok az kişi vardır şu anda forumlarda falan aktif olup takılan, da tek başına takılan.
Evet, yok,
oyun 90 lira, PlayStation'da sadece 150 lira.
Yok şu an enteresan. Söylemek abi, şu enteresan. Şimdi firma satışa çıkarttı oyunu, tamam mı? Metro Exodus'u düşün bir. 90 liraya satışa koydun. 60 dolara koydun işte şeyde, yurt dışına falan filan. Satışlar başladı, tamam mı? Türkiye'den 25 bin insan almış. Amerika'dan da 25 bin insan almış. Bakıyorsun Amerika'dan, sallıyorum şu an, 50 bin dolar kazanmışsın oyuna. Türkiye bakıyorsun 5 bin dolar kazanmışsın lan. Hani
oynayan adam.
Ya, tabii aynı kişi almış var. Ama öyle bir kur farkı var ki adam eline geçen parayı bir bakacak, bu ne? Ya ona şaşırıyorum zaten, o yüzden firmayı tebrik ettim.
Bir ara Steam'in de fiyatları arttıracağı söylendi ama Steam hala daha sabit tutmaya devam ediyor.
İhale bize kalır abi.
Değil mi, dediğin gibi doğru.
İhale bize kalır, neyse.
Abi çok önemli bir gelişme bu bence. Çok garip bir olay. Fransa'da bir parkta, Fransa'nın batısındaki meşhur tema parkı Puy du Fou'da yapılmış bu.
Bilmez misin Puy du Fou'yu ya? Nasıl cahilisi Puy du Fou?
Gerçekten ha.
Hepimiz gittik ya.
Abi kargaları eğitmişler. Milletin attığı çöpleri topluyormuş kargalar. Çöp kutusuna atıyorlarmış. Ve ondan sonra ödül olarak da gelip bekçilerden karton içindeki onlara hediye verilen yemeklerden yiyorlarmış.
Adamlara helal olsun. Sen 150 yıllık yaşayan kargaya al yiyin.
Aynen. 6 tane kargaya eğitmişler. Arada şey yapıyormuş sadece kargalar. Böyle talaş malaş çöp olmayan şeyler getiriyormuş çöp bulamayınca yemek almak için.
Ha.
Böyle kandırmaya çalışıyorlarmış bekçileri. Ha, arada öyle hile yapanlar da oluyormuş ama karga işte güvenmeyeceğim.
Hile yapanları vuruyorlarmış değil mi? Bir daha yapmayacaksın.
Dönerek eğit yapalım.
Bu size şey olsun diye böyle.
İşte çevredeki çöpleri topluyorlar. Sadece orada çok enteresan bir şey var. Demiş ki adam, yani bu eğitmenlerden, programın içindeki eğitmenlerden biri, biz hayvanların bile çevreye ne kadar duyarlı olabileceklerini göstermeye çalıştık demiş. Ulan hayvanlar zaten çevreye duyarsız da mıydı? Çevreye zarar veriyorlardı da.
Hayvan. Zaten çevre dolanan bir parçası olan bir canlı yani.
Yani hani insanları eğittik, sonra deseydik biz hayvanları bile ne kadar hani duyarlı olabileceğini gösterdik.
Şey mi istiyorsun acaba? Hani hayvanları bile eğitebiliyoruz ama bu öküzleri eğitemedik diye insanlara mı şey yapmak
istiyorsun? Ya biraz herhalde öyle Fransızcadan çevirirken bir sıkıntı yaşamışlar, anlamadım. Öyle bir şey de demiş olabilir yani. Hayvanı bile eğitiyoruz ama bunlar eğitilmiyor dostum.
Anlamını kaybediyor ya abi. Her çöp ya. Geçen Moda Parkı'na gittik işte, Kadıköy'de oturuyorum ben. Normalde cuma gününden sonra gittik, cumartesi falan. İğrenç ya. Çekirdek çitli bir yere atan mı dersin? İşte işte efendim söyleyeyim, içeceğin şişelerini sapata sola bırakmam.
Ama
dersin.
Neden biliyor musun?
Ben, çok zor bir şey değil bunlar ya.
Zor bir şey değil ama ben hep söylüyorum abi bunu. Ya parkı yaptım, sonra saldım olmasa, o parkta bir görevli her böyle çitleyeni bir cezayı kesti abi.
Değil mi, aslında en mantıklısı o.
Hep parkta bir yani bakım parası çıkar, bekçinin falan parası çıkar zaten.
Çok atan
ama şey. Gerçi bekçi de çok döverler herhalde bizde. Bir de öyle uğraşır.
Geldi mi bir de o bekçiyi korumak için 3 kişi daha tutsa.
Sen daha polis orada olacak.
Doğru, o bekçi cinslik yapsa, ben onu oraya atmadım falan filan diye. Abi sistemimiz baştan olmayınca o sistemi kurmak çok zor oluyor.
Yani eğitim lazım ama ben diyorum yani cezayı yese adam çekirdeği kirletip attığı için oraya, tamam mı? 300-500
akıl edecek. İnsanların zihniyetini anlayamıyorum. Yani neden yere çöp atmak? Bak geçen bir otobüs şoförü gördüm. Minibüste gidiyordum. Yanımda otobüs şoförü ve Kadıköy'deyiz. Hani diyeceğim ki E5'e çıktık, kimse görmez falan filan. Açtı camı, çöp aşağı attı.
Ha öyle hepsi. Arabadan
bayağı belediyenin otobüs şoförü ya. Bayağı adama şöyle baka kaldım yani. torba poşet ha hani şey değil hani bilmem ne parçası şey bilmem
yani
ne
var.
Baya komple poşetle attı adam aşağıya. Ulan otobüs şoförüsün ya ne olacak hani durakta indiğin zaman 2 dakika atırırsın ya.
Ha ben söylüyorum bak bizim insanımıza ceza lazım. Bazı şeylerde eğitim yoksa cezaları çok sertleştiriyorsun.
Değil mi?
Kısıtlıyorsa ceza lazım, denetim lazım yani.
Bu gerçekten eğitim lazım aslında şey. En baştan bir şey. Çocuklara eğitimle, versen...
Yani şu an eğitmeye başlasak 20-30 yıl sonra tamam mı?
Ben ona razıyım. Başlayalım yeter ki. Şu an başlayalım. 20-30 yıl sonra olsun.
Ama sen eğitemezsin. Çünkü bak şöyle eğitemezsin. 20-30 yıl sonra dediğim de şu.
Bence 50 yıl sonra.
Abi 50-100 yıl diyen de var. Neden? Şimdi adamın anası babası eğitmemiş olduğu için.
Evet, onu diyorum.
Evde süreç tekrar ediyor.
Aynen. Ya şu anki çocukta %20 kırarsın. Bir sonraki nesille %40 kırarsın. Abi anca bak, öyle.
Modern binalar var. Yeni yapılıyorlar. Şimdi bazı diyorlar ya semtler gelişiyor. İşte eskiden buralar varoştu ama bina diktik. Abi binayı bir bakıyorsun halı sarkıyor. Adam şey çiteliyor oradan. İşte yemiş masa örtüsünü aşağı. Diyorsun ki hayır sadece bina değişmiş. Varoş duruyor yani. Hiçbir şekilde değişmemiş ya. Abi. Zihniyet duruyor orada. O çok büyük problem.
Ya insanlar işte benim ya bilmiyorum.
Düşünsene balkonda oturuyorsun abi hava alacaksın. Ekmek kırıntı sıfırının üstüne geliyor zeytin çekirdeği falan. Bakıyorsun abi komşun yukarıdan şey çitiriyor.
Ben mesela hep her gördüğümde şey diyorum işte yargılayıcı olmaya çalışmamaya çalışıyorum. Bir yanlış kendimce yanlış bir şey görmüyorum. Çünkü yanlış doğru dediğiniz şeyde her zaman %100 olmuyor evet. Ama bu şeyi anlayamadım tam olarak. Yani neden insan oturduğu yerde çekirdekleri rahat rahat yere ata işte mesela moda da çok gördüğüm bir şey değil. Çünkü genelde Kadıköy'deki işte takılan insanlar biraz daha böyle dikkat ederler. Çevreye duyarlı olan falan dedim ama cuma günü artık göçme alıyor. Kadıköy'dekiler hayvanlaşıyor mu ne oluyor bilmiyorum. Bir geldim cumartesi sabah odaya leş gibi pattı. Leş gibi yani ve oraya hani derler ya tuvalet işinde. Mesela tuvalet temizliği de bir şeydir işte. Nasıl bulmak istiyorsan öyle evet. Bırak. O kadar doğru bir şey ki o parkı da nasıl bulmak istiyorsan öyle bırakman lazım. Yoksa adı bu şeyi bir yerine... Neyse monte ederler diyeceğim o kadar konuşmaya gerek yok.
Fenalışa gitti de konuşma gitti.
O şişeleri alıp kafanıza...
sıkıntılar büyük anladım kadını.
Ulan her haberde 20 tane konu konuşuyoruz yalnız ha.
Bir değiştirdim ama şimdi yani ama kargadan nereye geldik yani?
Hakikaten öyle.
İnsanımızı hakaret eder seviyeye geldik. Biz insanımızı seviyoruz çekirdeğe.
Ya nasıl satıyorsun hemen ya? Ben haber bir olayı baş koyduruyorum. Hemen ya.
Kitleyi oynuyorum.
Hangi kitleyi? Çekirdeği...
Daha geniş.
Evet
daha
çekirdeği yere atalım. Yani. Geniş kitleyi diyorsun arkadaşlar. Evet. Çekirdekleri yere atmıyoruz.
Atmayalım evet harbiden ya. Yani poşetle beraber alalım.
Onun yerine izbaritlerimizi atalım yere.
Poşetle beraber poşeti atın sonra.
Abi gazete kağıdı getir ya onun için at. Çok zor bir şey değil.
Abi yani poşette çöp kesin at bir şey değil ya. Neyse. Burada poşetlere para alıyorlar ben hala ondayım.
De alacaklar.
Abi para alıyorlar ama alıyorsun poşet yani.
Evet alıyorsun.
İşte şey
hiçbir
o.
Şey değişmiyor.
Yani değişmiyor ki yani kağıtla falan gitmiyorsun. Poşete para alıyor sen poşet almaya devam ediyorsun ama.
Evet, çünkü lazım.
Evet. Neyse. Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı. Airbus arkadaşlar Zephyr isimli bir tane güneş panelleriyle uçan bir hava taşıtı yapmıştı. 14 günlük bir rekor kırmıştı bu 14 gün boyunca. Kendi enerjisini kendi üreterek uçmuştu. Herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan. Böylesi manyak bir proje.
Zephyr telefon ismi gibi.
Değişik bir isim. Zephyr S isimli bir modelini yaptılar. O da 25 gün boyunca havada kaldı. Herhangi bir şekilde yakıt ikmali yapmadan. Ve 75 kilo yararlı yük taşıyabiliyormuş.
Orta Doğu çok değişik bir hale bürünecek. Bundan 50-100 yıl içerisinde galiba ya.
Airbus'la Orta Doğu'nun da alakası var lan.
Şundan da yok. Yakıt tüketimi diyeceğim. Bak bak petrol
geliyor. Petrol geliyor. Doğru olabilir.
Nasıl bir şey olacak? O aklıma geldi sadece o yüzden.
Ya şimdi onlar da öyle bir para... Ya petrolü tabii şey düşünmemek
tabii,
lazım.
Tabii sadece yakıt olarak düşünmemek lazım.
Tabii yakıt olarak düşünmemek. Yani arabanın yakıtı olarak düşünmemek lazım. Yani gemiler var. Elektrik santralleri var.
Çok fazla şey var petrolü ama kullanabilen... o yüzden 50-100 yıl sonra dedim. Hani tüm enerji sistemi böyle farklı bir şekilde yenilenmeye başladığı zaman
tabii
ne olacak?
Tabii yenilenebilir enerjiye full dönebilirsek o zaman bambaşka bir yere gider ama şu an Arapların sonu pek görünmüyor. Yani
ya,
en azından ben göremeyeceğim.
Zaten şu an petrol kullanmıyoruz kimse dese o bir 100 yıl daha dönerken
diyeceksin. Kendi içinde dönecek öyle bir
durum şey, ama. Tuvaletteki altınları kırarak yerler falan
tabii,
böyle.
Abi yani, şimdi çünkü şey deniyor arabalar elektrikli olacak işte Arapları zor günler. Abi elektrikli arabayı şarj etmek için bugün doğalgaz santralinde elektrik üretiyorsun Türkiye'de yani. Adamların o petrolü, gazı onlara baya baya bir yetecek yani. Kışın ısınmak için yakacak Avrupalı, yine yakacak abi.
Evet.
Yani ne yazık ki öyle bir durum var. Petrole bağımlılık öyle hemen bırakabileceğimiz bir şey değil. Şu anki yenilenebilir enerji çeşitleriyle en azından. Yani ileride belki olacak pillerin falan gelişmesiyle diyeceğiz ama pillerin üretiminde doğaya verdiğimiz zarar nedeniyle yani gelecekte bizi bambaşka bir şey de bekleyebilir.
Ama ben görmem abi. Yerde çok atacağım. Ulan bir enayi ben miyim şimdi? Ağzına edeceğim be. Görürsün ağzına edeceğim burada.
Bu arada abi uçak 21.5 kilometre yükseklikte uçuyormuş. Burada sadece özel şeyler uçuyormuş. İşte Blackbird falan bir casus uçaktan uçabildiği yüksek. Sınır diyorlar yani artık. Uzay sınırında uçuyormuş. Bu sayede de bu uçağın ileride işte geçici uydu Mesela uydu görevi gibi haberleşmeyi sağlamak belli bir bölgede. Uydu olarak bunu atıyorlar. Ne de olsa 25 gün havada kalıyor yani.
Sıkıntı yok. Takılsın.
İşte Afrika'daki bazı bölgelere interneti vermek. Havadan 4-5 tanesiyle Wi-Fi'den internet
vermek. Ya yemesinler biz şimdi hayırsever işlerle takılıp.
Projelerde.
Vallahi internet vermeye gideceğiz ya. Yemin ediyoruz internet vereceğiz.
Şimdi yanlış bilmiyorsam bu yükseklikte hava koşullarından da etkilenmiyor. Rahat rahat uçuyor. Üstünde bulut falan da yok. Güneşten gelen enerjiyi direkt alıyordur zaten. Bayağı güzel bir proje. İnanılmaz geldi bana. Senin
aklına yattı galiba. Alacağım bir tane. Öyle konuştun yani.
Ya ben değil ama İngiliz ordusu sipariş geçmiş abi. 3 tane.
Allah zehir gibi uçaklar.
25 gün haberleşme, dinleme. Yani harbiden değişik bir olay. Bir de o kadar yüksekten uçuyor ki. Sadece Rusların birkaç hava savunma sistemi var bildiğim kadarıyla o yüksekliklik şeyleri vuran. Biz de S-400 alıyoruz gerçi. İngilizce diye fırlatırız. Hatta bir olay var. Yine bu Amerikan casus uçaklardan bir tanesi çok yüksekten uçuyor. Ruslar erişemiyorlar hiçbir şekilde. İşte MiG'ler o yükseklikte şey yapamıyorlar bir türlü. Yani kitlenip de ateşleyemiyorlar bir şey. Sonrasında abi yine Ruslar geçit yapacaklar işte. Sosyalizmi kutlayacaklar. Amerikalılar yine uçuyorlar böyle pırpır yukarılarında. Ruslar o hava savunma sistemi geliştirmişler ama Amerikalıların haberi yok. Uçarken vuruyorlar abi onu. Pilotu da ele geçiriyorlar. Sonra pilotun itirafları falan var. Evet biz hep casusluk yapıyorduk falan filan tarzında.
Allah Allah.
Tabii Amerika kabul etmiyor yine de sonra değiştiriyorlar tabii.
Sen biliyorsun ama bu işte. Sen uçlara hakim.
Abi o soğuk savaş dönemi o kadar enteresan gelişmelerle dolu ki. Mesela şey var işte Moskova'nın ortasına inen uçak var. Çok düşük irtifadan gidip. Soğuk savaşı bitiren olay filan diyorlar.
Öyle mi?
Tabii Ruslar hava savunma sistemlerinin inanılmaz iyi olduğunu ve Amerika'dan gelebilecek herhangi bir tehditte çok erken uyarı alabileceklerini düşünüyorlar. Bir uçak çok alçak irtifadan uçup Moskova'nın ortasına konuyor abi.
Hep yukarıya bakmışlar, orayı görmemişler.
Tabii alçak irtifadan göremiyorlarmış. Mesela Amerikan Tomahawk'larda hem radar yakalanıyor hem de alçak irtifadan uçuyorlar.
Vay vay vay.
Tabii Tomahawk'lar da bayağı eski o dönemde. Yani Amerika şeyi söylüyor.
Giderim
sıkıntı kardeşim. Sıkıntı yok kardeş. Hani orada bir sıkıntı yok diyor. Öyle bir durum var tabii. Yalan yanlış bilgilerle yine beyninizi zehirledik.
Ben hiç bilmiyorum onun bilgilerini. Benim haberim yok ama Amerika'nın oyunları hakkında bir iki fikrim var. Gerçi bu Amerika'nın İsveç'in oyunları da sayılabilir yani. Battlefield 5 bir fragman paylaşıldı. Ondan bahsetmek lazım aslında. Fragmanın en iyi çekici yanı fragmanın sonlarına doğru ortaya çıkan Battle Royale yarım satan. Herkesin Battle Royale bizim Game Rock'a şefikte yazmış hatta. Battle Royale mi bu acaba falan diye. Ya bayağı Battle Royale'e benziyor. Alan daralıyor falan böyle etraf patlamaya başlıyor küçük ya. Düşmanı kazanıyor. Çok düşman sürekli. Ama zaten yani herkesin ilk aklına gelen şey o. Çünkü Battlefield 5 duyurulduğundan beri tek görmediğimiz şey neredeyse Battle Royale bununla dair bir şey oldu. Oyun çıktığı zaman da Battle Royale modu olmayacak dediler bu arada. Çıkışından sonra ekleyeceğiz dediler. Yetiştiremediler herhalde. Biraz son dakika iş olmuş olabilir belki. Valla tanklarla topla tüfekle nasıl bir Battle Royale olur bilmiyorum ama öyle bir şey olacak mı onu da bilmiyorum ama güzel gözüküyordu o patlamanları falan yani.
Şimdi Battle Royale oyunlarının bir klasik bir çizgisi var. Yani genel olarak baktığınızda yavaş ilerliyor. Çoğu hızlı oyunlar değil.
Ama Battlefield 5 işte o yavaş tempoya her ne kadar Call of Duty'ye göre çok daha yavaş bir oyun olsa da
o yavaş tempoya uyacak bir oyun değil.
Değil ama bence de o PUBG'nin yavaş temposuna uyacak. Bence farklı bir yaklaşım
getirecek. Fortnite mesela o da yavaş bir oyun biliyorsun. Hızlı bir oyun değil yani.
Ama Battle Royale oluyor ya. Girdiğin zaman öldüğün anda Battle Royale olmuyor zaten.
Yani Battlefield'de de girdiğin zaman ölüyorsun zaten. Bismillah diyorsun.
İşte öyle olmaması lazım ya. Öyle olduğu zaman o Battle Royale hissini yani her girdiğinde 20-30 saniye veya 3 dakika için öldüğün bir oyunda o Battle Royale stajını anlayamıyorsun. Yani
Battlefield 5'te özellikle videolar o kadar hızlı ki oyun çok hızlı olacak. Hani ayakta kalamayacağım diye düşünsün ki ben betasını oynadığımda o hani açıldı bir oynadık ya hep beraber. Yani orada da gördüm oyun çok hızlı. Hiç böyle bireyselliğin çok ön planda oldu. Kimsenin kimseye yardım etmediği bir oyun. Genelde tabii orada takım kuramıyorsun, arkadaşlarına beraber giremiyorsun. Abi negatif
bu tarz. Bak Battle Royale oyunlarının bence patlamasının bir sebeplerinden bir tanesi de kompaktlık. Yani şeyler çok sıkıntı. 32-32, 16-16 falan tamam güzel. Ama hakikaten takımdaşlık duygusuna çok eksik kalmaya başlıyorsun. PUBG'de mesela veya Fortnite'da falan 4-4 olmasının en güzel taraflarından bir tanesi
takım var takım abi.
Olabiliyorsun evet. Ya. Ve takım olman kritik oluyor kaldırıyorsunuz falan. Battlefield'da da var aynısı ama şimdi 32-32 herkes skor tablosuna şeye bakıyor. En üstte ben var mıyım yok mu ona bakıyor. Takım kazanmış mı diye bakan kaç oyuncu var bilmiyorum.
Yok takım birinci oldu mu diye bak. Belki de takım birinciliği koysalar hani bireysel de takım birinciliği daha iyi olacak.
Abi gene de herkes karakterini kendi şeyine göre geliştiriyor biraz açıkçası. Kazanman tabii ki sana bir experience katıyor bayağı büyük anlamda ama herkes kendi şovunun peşinde kalıyor. O yüzden hep böyle her oyunda Medi'yi nasıl ön plana çıkarabiliriz diye düşünüyorlar işte.
Medik artık herkes Medik oldu zaten oyunda.
Herkes Medik oldu ama Medi'nin gene force'u devam ediyor. Evet. O daha da Medik oyunda. Zaten bu adamların Battle Royale yönelmesinin en büyük sebebi, geçen oyunda da denemişlerdi bunu, e-spor kısmına yönelmek istemiyorlar. Çünkü 16-16, 32-32 e-spor olabilecek oyunlar değil çok fazla. Yani 16 kişi hep beraber.
Tabii doğru. Yani
kimi besleyeceksin, kimi karnını doyuracaksın 16 kişi takımlarla. Geçen mesela Battlefield 1'e bir mod gelmişti. 5'e 5'ti o mod. O modda e-spor zorlayacaklardı. Battlefield 5'te de zorlayabilirlerdi hatta ama onu kaldırıp yerine Battle Royale'i koyup oradan e-spora atmayı tercih edeceklerdir. Bakalım.
E-spor gerçekten bunları oldukça ciddi bir şekilde besliyor. Şimdi Terminator filmlerinin hangisi en efsane dersek Terminator 2 herhalde değil mi?
Bence de Terminator
2. O sıvı izleyeyim. Metalli böyle eriyen işte şey yapan tamam, değişen.
İzlediğim zamanlar falan böyle kabuslarıma hani şey ürpertiyor yani.
O dönem için bir de efektler falan inanılmazdı. Bir de benim aklımda kalan şey hani parmağına odaklıyor böyle herkes. Parmağına bakıyor sık diye zıpladım kafayı alıyordu ya müthiş yani o sahne. Şimdi sıvı metal tabii ki henüz daha o raddede değil ama Sussex Üniversitesi'nde Swansea Üniversitesi'nde birleştirip iki bilim adamı ekibi bir programları bir sıvı metal yapmışlar. Elektrik akımı verildiğinde istediği şekle girebiliyor. Hareket edebiliyor sıvı metal. Şu an videolarında görüyorsunuz. Henüz daha Terminator korkmuşluğunda değil.
Henüz daha yavaş yavaş böbrek adımları.
Yani şimdi sıvı metali programlamakla şey farklı şeyler tabii. O sıvı metalin içinde insan gibi hareketleri sağlayacak mekanizmaların yapay zeka işletecek elektroniklerden olması. Hepsinin sıvı olması lazım.
Terminator'un amacı da o değildir herhalde canım.
Fantastik bir şey vardı. Ama yani işte emekleyerek başlıyor. Bunları ilk hücreler olarak düşünebiliriz.
Terminator'da zaman söylüyordu bunu. Sene kaçtı orada? O sıvı metal sonuçta gelecekten
geliyor. Tabii çok gelecekten. Bir de Terminator'un da geleceğini gelecek. Terminator 2 artık yani.
Yani hani 2100 mü ne falan. Adamlar biz erken bile başlamışız yani. O anca 100 senede işte yapılacak onlar Terminator.
Yavaş yavaş gideceğiz o tarafa doğru. Ama sıvı metal olduğu gerçekten heyecan verici bir şey. Ve hemen aklımıza film geliyor tabii. Filmdeki kısmı ulaşmamız çocuğumun çocuğu belki görecek ama olsun yani. Görmesek de olur zaten.
Çok heyecanla beklediğim bir şey değil.
Heyecanla beklediğimiz bir şey değil.
Böyle soru gelmesinler sana ya. Valla. Yaptınız mı yaptık.
Mesut'cum bir bak var tarzında. Sana ne göstereceğim. Şimdi Google'ın 2014 yılında satın aldığı DeepMind isimli bir şirket var. Yapay zeka şirketi. Hatta bunlar işte çeşitli masa oyunlarını şey geliştirdiler. Ve orada masa oyunlarında birincilik kazandılar. En iyi masa oyunu oyuncularını yendiler.
Bir satranç yeniyoruz. Orada bir satrançta yeniyorlar. Bir tavlada yeniyorlar. Bir damada. Yapay zeka her yer tokatlıyor adamları yani.
DeepMind Go oyununu biliyorsunuz. Satranç ve Go oyunları aslında senin dediğin. Oralarda hani etkin bir şekilde yer almıştı ve rakiplerini yenmeyi başarmıştı. Dondura merkezli şirket şu anda şimdi DeepMind hep masa oyunu diyoruz ya ne anlama geliyor ki falan. İşte adamlar orada aslında gösteri yapıyorlar yapay zekanın gücünü. Şimdi göz hastalıklarının erken teşhis edilmesi ve tedavi yöntemlerinin önerilmesi kısmında hastanelerle birlikte çalışıyorlarmış. Ve şu an doğruluk oranı %92'ye ulaşmış adamların. Göz hastalıklarını teşhis edebilen yapay zekasının gücü. Ve bu şeyin yapay zekanın en büyük özelliği bakıyor sana gözünde bir hastalık teşhis etti. Neden bunu teşhisi sana koyduğunu, tedavi yollarını falan bir doktor gibi önerebilmesiymiş.
O kadar kendi kendine yetiyor yani.
Tabii o kadar kendi kendine yetiyor. Bu arada hastanede 8 tane doktordan oluşan bir uzman ekip kurulmuş. Bu ekibin yani verdiği kararlar teşhislerle %92 uyuyor. Yoksa normal bir doktorla standart belki işe yeni başlayan bir doktorla %110'a göre.
Uzman bir ekip ya kalabalık bir ekiple şey yapıyor yani.
Yani o 8 kişilik uzman ekibe göre %92'de kalıyor.
Doktorluk da mı bitiyor acaba?
Ya doktorluk şöyle çok uzun vadede zaten cerrahlık bile bitebilir. Robotlar büyük ihtimalle mikro cerrahi falan yapabilecekler o konuda. Yani doktor şeyde işe yarayacak belki uçakta bir doktor var mı falan.
Orada yapay zeka doktor vardır ki orada.
Gerçi evet, uçakta da belki şey kaskı takacak hemşire. Şey yani hemşire dedim hostes. Kask ona söyleyecek şuraya müdahale et buraya bastır.
Yok bir tane robot olacak işte. Fix her uçakta olması zorunlu.
Ha doktor evet olacak. Oraya yatıracaklar hastayı. Yapacağım belki sana, de.
Belki de uçak bile olmayacak. Çok, belki çok dar düşünüyoruz. Belki de uçak yerine başka bir şey olur. Işınlanacağız.
Ya ışınlanma tabii
biraz... Işınlanma olmasa bile özel uçak olacak belki. Anladın pıt pıt pıt diye havaya alacağız.
Ama ışınlanma çıktı havayolu şirketlerinin durumunu düşünsün hepsi iflas abi.
Yok hepsi ışınlanma yatırım yapar ya.
E tamam da bir sürü uçak boşa çıkıyor. Ne işe yarayacak onlar? Satar abi. Köfteci ne kadar köfteci yapabilirsin ki abi?
Parçalar malzemelerini ışık ışınlanmaya yatırırlar.
Işınlanma için yatırırlar falan. Harbiden enteresan bir sektör olur. O kadar havalimanı ne işe yarıyor abi? Işınlanma yeri mi olacak?
Evet ışınlanma yeri olacak abi. Çünkü evde ışınlanmak çok tehlikeli olur.
Bir de o zaman göçmenlik de fantazi. Ay ışınlanıyorsun bir yere nereye geldin? Burası neresi?
Abi lan? Sen şimdi çok mikro...
Avrupa'ya geldik mi?
Ya Mesut'cum hiç bilim kurgu okumamışsın ama sen şimdi ben sana söyleyeyim. Evde ışınlanma olacak abi. Kaçak ışınlanma yerleri olacak. Hani
İşte öyle diyorum ya. Merdiven altı.
Şimdi havalimanı, sabah yok can, ışınlanma. Hani bekliyorsun pasaport kontrolünden çıktığın gibi. İyi günler, iyi günler. Nereye ışınlanıyordunuz? New York pasaport tamam pıt ışınlandım. New York nereye? Central Park'a ışınlanıyor.
Bir de kaçak şak diye.
Oradaki noktaya ışınlanıyorsun ya. Belli başlı noktalar olacak ya. Bunları ben hep kurdum. Sistem bende hazır. Tek sıkıntım ışınlanma yok. Hani o bulsun ben de taslak hazır.
Yatırım yapacağız. Şirket miket kurulmuş durumda yani.
1000 lira veririm yani.
Ama doktorlukta gerçekten şöyle bir durum söz konusu. Bazı hastalıklardaki göz aslında yani bana çok zor gelmiyor. Çünkü yani göz hastalıklarında adam şöyle bir bakıyor gözüne bir ışıkta.
Bu kaç?
Hiç koyabilir. Ha. Genelde öyle koyuyor. Bir de şimdi göz doktorları izliyorsa.
Sen geri düşmanlığa kazanmış.
Valla. Ama yani %92 burada gerçekten çok büyük bir başarı oranı. O %8'de olmak istemezdim ama. Hani
yaparak. Bir de böyle bir sıkıntısı var.
Şimdi. İnsanlarda ne kadar diye tabii bunu da söylemeleri lazım. Şimdi %92 doktorlarla uyuşan bu doktorların verdiği karar ne kadar doğru onu bilmiyoruz. Bir de şimdi o var biliyorsun.
Hiç bilmiyormuş doktorlar böyle. Biz doktor göz doktoru değiliz.
Ay bak. Bir gün özel bir hastaneye gittik. Şimdi özel hastanenin niye vurgusunu yapıyorum? Özel hastane ne beklersin? Parasını veriyorum, hizmetimi alıyorum dersin değil mi? Aa bir doktora gittik şeye işte. Boğaz hastalıklarına görüneceğiz. Ne diyorum? Dahiliye. Doktor şey dedi ya eşime. Daha önce kullandığın ilgilen bir ilaç var mıydı? İşte neyim var? Bakayım. İlgilen bir ilaç var mıydı onu yazayım. Ne olmuş olabilir? Böyle kelimeler kullandı abi. Ve biz şok olduk. Ya, doktora gidiyorsun şey için.
Gerçekten mi?
Evet. Yani beklemediğin sorular. Bilmiyorum her doktor soruyor ama hani ne ilaç yazayım gibi kelimelerle karşılaşınca.
İşte parasını verdin ya herhalde. Belki öyledir. Hizmet öyledir belki yani. Kardeşim parasını
verdin. Sen karar veriyorsun.
İstediğim ilacı alırım ben buradan diye. Bana bir
İstediğim şekilde hasta olurum ben filan. Bende şu var tamam abi sende o var.
Abicim ne istersen onu ekleriz sana diye böyle. Hastalığa hasta çıkıyorsun.
Bir daha gittiğimizde yok tamam o doktor.
Bence orada bir sıkıntı olmuş. Geçici olarak başkası bakmış gibi bir durum var.
Yani biz adam doktor mu diye de düşündük bir ara.
Olabilir yani.
Biliyorsun sahte diplomayla doktor olanlar var yani.
Yani belki kapatmaya çalışmışlardır mevzuyu yani öyle. Belki bir saat, iki saat, bir gün, iki gün falan yoksa hani idare et falan sen diye. Bilmiyorum nasıl
abi oluyor. Abi ne bileyim bir de cep telefonu şeyle baktı boğazına. Çok fantaziydi ya gerçekten.
Gerçekten.
Evet özel hastane hani isim vermeyeceğim. Sonra bir daha o doktoru görmedik çünkü.
Allah Allah.
Garipti gerçekten. Yani doktorlar da böyle oluyor. Şimdi o adamın verdiği kararlar ne kadar doğru mesela ki ya, bir yapay zekayı onunla karşılaştırsam.
O adam oraya gitmiş değil mi? Meğer o yüzden yokmuş sizin hastanede.
Bir de şey çok komik artık. Eşim böyle bakarken doktorlara mezun olduğu okula da bakıyor. Buradan mezunmuş ya pek şey yapmayalım falan filan diye gittiğini.
Ama artık öyle oldu. Çünkü diploması olmayan, herkesin bir diploması olduğu için artık ve diplomanın geçerli çok azaldığı için. Şimdi 1500 tane üniversite var ve içeride ne eğitim verdiğini bilmiyorsun insanlara.
Evet gerçekten
yani belli başlı üniversiteler dışında mesela böyle bana bir üniversite söylüyorlar böyle. Atıyorum işte Ahmet bilmem ne üniversitesi falan. Bu üniversite diyorum evet üniversite diyorlar. Ya bilmiyorsun yeni bir sürü üniversite var. Ama isim ağırlıklarını da anlayamıyorsun.
Ben şeye çok üzülüyorum abi. Üniversite dediğin zaman hep bir hayaldir yani. Biz en azından Marmara Kampüsü'nde falan gördük. Göztepe Kampüsü'nde. Bahçesi olsun. Yeşillik falan, ağaçlıklar falan
filan. Ben bir köyde okudum. Çok büyük kampüsü vardı ama bakınca tarlaydı yani. Olsun yani abi. Köydeki şeyi görüyordum
mesela. Önemli ya. Yani bence önemli olması gereken bir şey. Şimdi apartmanda okuyorlar abi. Üniversite apartman geçiyor. Evet. Apartman ya. Dershane yazsın.
Ben ilk gördüğümde apartmanın bir üniversitesinde dedim ki oha böyle bir şey var mıymış ya. Çünkü ben de bir üniversite şeydi yani.
Bahçe yok.
Hani işte bahçeli olacak kampüs böyle o fotoğraflar vardı ya. O hayali satın almak istersin aslında sen biraz da. Satın almakta kastım ama kazanmak, oraya girmek istersin. Ama sonra işte diyorum insanlar diploma almak için diploma almaya geçmeye başladı. Öyle bir durum var. Neyse hayırlısı olsun. Çin'de işler karışmaya başladı. Şundan dolayı bir siyasi haber vermeyeceğim. Oyunla alakalı bir haber vereceğim. Ama Çin hükümetinin de bir müdahalesi var. Bak ben de sonunda hükümetli haberler verebilirim. Hep sen değil. Hep sen değil. Bende de bu haberler var. Çin regülasyonlarını, daha doğrusu Çin'de işler karıştı derken olay şu şimdi. Çin antisosyalist durumlar, yani antisosyalist mesajlar veren mi diyeyim, sosyalizme uymayan durumlar barındıran oyunların ekonomisini durdurdu. Bayağı bildiğin oyunlar oyun içi alım satım yapamıyorlar. Bunu neye göre durdurdular? Neden durdurdular? Tam bir netlik yok. Biz de baktık birkaç kaynağı ama herkes nedenlerin tam kesin olmadığını söylüyor. Fakat durdurduğu oyunlar baya baya iş yapan oyunlar ve bazı oyunlar daha lisansla çıkmamış. Satış yapması açısından Çin içerisinde. Capcom'un Monster Hunter World'ü mesela çok büyük bir oyun oldu Capcom için. Şu anda Çin'de satışı durduruldu ve Çin hükümeti diyor ki bu oyunu geri iade edeceksin kullanıcılara parasını da vereceksin diyor. Ve Capcom'un oyunu dağıtan firma da Tencent. Tencent de Çinli bir mega corporation. Yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Oyun dünyasına çok hakim bir şirket.
Yatırım yapıyor.
Ve Çinli bir şirket bu arada. Hani işin şey tarafı da o. Şirket Çinli. Bunun dışında PUBG ve Fortnite'da da Tencent'in hakları var. Tencent'in elinde Çin'deki dağıtım ve yayın hakları. Orada da şu an satış yaptırmıyor. Yani lisans vermediği için orada çok fazla oyuncu oynamasına rağmen herhangi bir ekonomi döndüremiyor. Ve inanılmaz hisse kaybı yaşamış. Konami, Capcom, Tencent'in hisseleri inanılmaz düşmüş. Hatta Tencent bu yıl en büyük düşüşünü yaşamış. %3 mi ne bir düşüş yaşamış hisselerinde. 150 milyara yakın bir zarardan söz ediliyor. 150 milyar dolarlık bir zarar olduğu söyleniyor. Fakat yetkililerle konuşulduğunda veya işte sektör uzmanlarıyla konuşulduğunda falan filan aslında olayın çok da vahim olmadığını, bu işlerin çözüleceğini ve açılacağını söylüyorlar. Çünkü ya bir lisans problemi, bu sadece oyun sektörüne alakalı değil, diğer kısımlarda da böyle bir durum gelmiş. Ya sadece oyun ürünlerine yapılmış bir baskı değil bu. Lisanslamakla ilgili kurallar değişmiş galiba. Bazı ekonomik durumlara karşı işte bu sosyalist rejime uymayan şeylerden dolayı gibi bahanelerle, değil mi? Artık neyse, bahane mi dedin onu bilmiyorum. Bazı firmalara karşı farklı dayatmalar başlamış. Lisanslar alınmış. Haber kanalları falan da var benim gördüğüm kadarıyla bu işin içerisinde. İşin oyun yansıması da biraz ağır olmuş Tencent için. Ama bir noktada düzelecek ve aşılacak olduğunu söylüyor Çinli uzmanlar.
Şimdi içinde sosyalizme karşı mesajlar içeren, sosyalizmi içermeyen oyunlar gibi bir şey var orada.
Ya sosyalizmi içermeyen oyunlar değil de oyunların... Aslında oradaki kelimeyi biraz doğru tanımlamak lazım. Çünkü hani İngilizceden Türkçe'ye, Çin'den İngilizce'ye falan hani iyice... Çünkü biz de tercümenin tercümesiyle haber yapmış oluyoruz aslında. Benim anladığım orada şu. Kendi yasalarındaki bazı kısımları sosyalizm uymadığı için değiştiriyorlar. Kendi kısımlarıyla alakalı. Ve buna uymayan ürünleri aslında durduruyorlar. Ya ama Monster Hunter World ne alaka? PUBG, Fortnite ne alaka? Çünkü ikisi de bambaşka oyun.
Ama
yani Monster Hunter World normal bir oyun aslında.
Garip bir durum söz konusu. Şu anda...
Ya oyunun içeriği değil mevzu yani.
Evet, oyun firmaları da şey demiş yani, netlik yok.
Netlik yok. Ama açılacağını tahmin ediyoruz. Açılacağını bekliyoruz falan demişler.
Nasıl aşarlar bilmiyorum.
Ve neye göre... Ya biz bunu çektiğimizde şey belli değildi daha. Hükümet neye göre durduruyor, neye göre durdurmuyor? Lisans niye veriliyor, niye verilmiyor? Hani tamam bir sosyalizm muhabbeti var ama nedir bunun şeyi yani? Alt metni nedir? Açıklaması nedir? Onun bir açıklaması yoktu.
Tabii ama şey çok enteresan. Haberi okuyorsunuz. Herhangi bir tedirginlik, herhangi bir üzüntü falan olmuyor. Geçiyorsun yani. Çin'de ya olay.
Ama normal geliyor çok insan herhalde.
Sıkıntı gelmiyor yani. Yani mesela oyunun altında Türk, yani dublaj yerine Türkçe altyazı olacak gibi bir haber değil yani. Çin'de yasaklamışlar. Zaten her şey evet, yasaklı değil mi falan diye düşünüyorsun.
Benim ilk defa...
Konsollar bile yeni açıldı hani.
Bak ilk defa hükümetle haber veriyorum. Bana yaptığın olaya bak ya.
Ya şimdi düşünüyorum, bir şeyler üzülmeye çalışıyorum.
İlk defa yani bak.
Olay büyük mü küçük mü yorum getireyim diyorum globalde.
O zaman itiraf ediyorum artık. Size Mesut Çevik formülünü söylüyorum. Dikkat edin, her hafta, her hafta aynı haberleri farklıymış gibi veriyor. Bak Mesut Çevik formülü şu. Teknoloji haberi. Bir tane arada bir tane vardı. Bir tane belki. Teknoloji oyun programı ya güya bu. Belki bir tane var.
Abi hepsi teknolojimden olur mu? Baksana şu arabaya bak. Zam geldi mesela.
Zam haberi bir tane kesin vardır. Bir tane yerel haber vardır. Türkiye'de şöyle oldu böyle oldu işte. Belediyeler siyaseti ilgilendirenler
var. Ya sanki
bak,
ben...
Bir dakika! Yani. Bir dakika! Mesut Çevik kanundan açıklıyorum. Bir tane yapay zeka hastalıkları tedavi ediyor bir kesin vardır. Bak %100 vardır.
Ama içinde farklı bir hastalık olacak.
Bir tane bilim kurgu filmlerine gönderme yapabileceği bir haber vardır. Yok uçan bilmem neler, yok sıvı metaller falan filan. Bir tane kendi anısını çağrıştıracak bir haber vardır.
Bak ya, adama bakar kesin, mısın yani kesin. Olaya?
Hep aynı haberleri veriyorsun. Ben bir kere ağzımı açmıyorum. Ben ilk defa farklı bir haber verdim burada. Hükümetli. Çok sıkıcı dedin. Çin dedin zaten.
Ama bak inan kendimi zorluyorum. Tamam. Olaya böyle siyasi ve global anlamda bir bakayım. Bize olan etkileri hakkında konuşayım falan diye.
Tamam.
Abi Çin bütün oyunları yasaklasa hayatımda ne değişir diye düşündüm. Hiçbir şey değişmiyor.
Çok şey değişir, haberin yok senin. Şu an oynadığın oyunların kaçına Çin sahip sen biliyor musun? Activision'ın yarısından fazlası Çin'de.
Bassın. Oynayalım ki Call of Duty'yi.
Blizzard'ın yarısından fazlası
o Çin'de. O da bassın. Hiçbir Blizzard oyununu da oynamıyoruz son dönemde.
Ne oynuyorsun lan söyle, onu da Çin'e göndereceğim. Ne oynuyorsun söyle.
Ya söylemeyeyim hadi oysa. Sonra çok büyük tepkiler geliyor oynadığım oyunları şey yapınca.
Neyse geçtim.
Game Pass'te falan oynadığım oyunlar, Access'te oynadığım oyunlar var yani.
Allah.
O da var, onlar da sınırlı adamın oyun çevresi de şeyi. Ama harbiden ben artık oyuna para veremiyorum ya. 89 lira olduğu haberini gördüm.
Ya sen ne zaman oyuna para verdin?
Şey düşündüm ya. Ben satın alıyorum oğlum oyunları. Sana belki garip geliyor.
Daha geçen gün bana
İnsanlara söyledim. Garip geliyor tamam buradan. Ben oyunlar ya. Hakkında konuşurken. Oyun yok bende evde oynadım.
Bırak. Daha geçen gün ne dedin sen? Switch'e bana bile oyun geliyor. Sana nasıl gelmiyor dedin. Switch'e oyun gelmedi şey ama.
Kod yani.
Switch'e oyun... kod gelecek de bize ne geliyor? Özel koleksiyon sürümü gelmiyor.
Bana sana gelmiyor mu harbiden?
Ne Switch mi?
Bana PlayStation'da Xbox oyunları gelmiyor yani. Gelmiyor, evet. Harbiden gelmiyor bana.
Tamam bir şey
yok,
demiyorum.
Yok.
Tamam okey anladım Allah
gerçekten
Allah.
Yok ya.
Aa tamam IBAN da yaz altı istersen yani. Ne istiyorsun anlamadım ki. Tabii gelmez.
Şaka bakama böyle bağış maç 89 liraya oyun alamadım. Almadım daha doğrusu. Verilir mi diye.
Bence verilir Metro olursa.
Ne bileyim ya gider ayarım ben bir yemek yerim dışarıda tavuk dünyasında.
Hayda bir sponsor
da. Tavuk dünyası yaptı yani.
Spesifik örnek veriyor.
Ucuz olduğu için.
Geçecek misin diye iğrenç haberine?
İğrenç bir haber değil. Bakın arkadaşlar çok önemli bir konu. Hafızayı güçlendirmek için beyin hücrelerini yapıştırabilirsiniz. Yani bu müthiş bir haber. Şimdi okuyacağım. Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi ki bu hastalıkları hepiniz biliyorsunuz. O merkezden Roel Kusnik ve meslektaşları bir şey keşfetmişler. Nedir bu da? Nöronlar arasındaki o sinaptik bağlar var ya şey iletişimi sağlıyorlar. Hani orada hafızamız işte ne kadar çok bağ olursa milyonlarca bağ o kadar anılarımızı hatırlıyoruz falan filan. Demiş ki ya bu sinaps bağları sayesinde biz şey yapabiliyoruz. Hani hafızamız hatırlayabiliyoruz. Biz bu sinapsları yapıştıralım. Hep orada kalsınlar. Ne kadar çok yapışırlarsa o kadar fazla hatırlarız demişler. Ve fareler üstüne bir deney yapmışlar. Bir molekül geliştirmişler. Farelere enjekte ediyorlar abi bunu. Gerçekten yapıştırıyor yani o ağları. Ve o fareler %17 ve %30 arasında daha fazla hatırlayabiliyorlarmış.
Evet, aklıma şey gibi geldi. Sanki onu yapıştır fareye. Anlat bakalım çocukluğun nasıl geçti?
Ya aslında fareyi şimdi orada kısmını söylemek istemiyorum. Bilim gerçekten bazen acımasız oluyor. Abi elektrik veriyorlar. Çünkü belli tünel var. Tünelin belli bir kısmında fareye sürekli elektrik veriyorlar.
Fare
sonra fare ne kadar hatırlıyor ona bakıyorlar. Ha öyle fare hatırlayamadı. Bak Keko yine elektriği yedi
falan. Keşke benim dediğim gibi olsa yani.
Keşke senin dediğin gibi
olsa. Anlatamam çocukluğu nasıl geçti diye muhabbet etseler keşke.
Ya ama bunun şu anda şöyle bir sıkıntısı varmış. Etkisini kaybediyormuş bu.
Ha, her hafta bir alacağım dozunu yani.
Yani onun için de gen terapisi. Senin genini değiştirecekler abi. Sen sürekli o molekülü üreteceksin.
Ya bu tabii daha iyi hatırlamak falan bilmiyorum neyse.
Zaten şöyle yani bir şey de var. Acaba insanlar hatırlamak ister mi? Çünkü beyin hani unutacağı şeyleri unutuyor.
Yani benim aklıma şey geldi. Amnezya gibi hani yaşlarda görünen sıkıntılar için acaba bir tedavi yöntemi mi diye düşündüm sen ilk söylediğin zaman. Ama onunla alakalı bir şey değil galiba. Genel olarak insan hafızasını geliştirmeye yönelik bir şey olduğunu
evet,
bahsediyor.
Evet yani hatırlamayı güçlendiriyor. Öyle bir durum söz konusu. Hani bunamayla ilgili bazı şeyleri falan giderebilir mi bilemiyorum. Yapışırlarsa sağlam olur mu bağlar ama. Abi insanlar geçmişteki birçok olayı yani kötü olayları da iyi hatırlarlarmış.
Evet.
Yani psikoloji işte bastırıyor.
Ben mesela sen hep iyi şeyler hatırlıyorum. Ama değil.
Geçmişe şöyle baktın ama çok gülmüşüz ama. Programın yarısından fazlası gülmeyle geçiyor. Hmm. Hatta yani artık eleştiri geçer. Gelmeye başladı. Hep gülüyorsunuz bir şey dinleyemiyoruz diye.
Başka türlü geçmiyor be. Seninle başka türlü geçmiyor. Ne yapalım? Gülmekte ne yapalım abi?
Şimdi bak teknoloji haberi istiyordunuz. Size teknoloji haberi vereyim. Intel SIGGRAPH 2018'deki SIGGRAPH tamamen grafik teknolojileri üstüne, bilgisayarda oluşturulan grafik teknolojilerin üstüne bir fuar. Katılmışlığım var benim. Los Angeles şehrinde gerçekleştirilir.
Tamam,
ayıptır söylemesi.
Tamam istiyorum. Anlat haberi anlat.
Abi Intel yeni harici ekran kartı hakkında bir teaser video yayınladı. Teaser videoda şöyle şeyler söylüyor. Biz Ultrabook'larda Super oyunlarını oynanabilir kıldık. İlk DirectX 12'li GPU'yu işte işlemcimize entegre ettik falan filan tarzında böyle bir bazı süreç de var. Söylemler var. O söylemlere bakınca ekran kartı yalan olacak diyorsun. Yani adam öyle bir söylemiş ki zannedersin Nvidia konuşuyor yani. Öyle bir bakıyorsun. Vay be lan Ultrabook'ta oyunu oynuyormuşum ben falan ama hangi ekran kartıyla falan. Kendi ekran karttan bahsediyor Intel.
Abi.
Yani Intel ekran kartları çoğu zaman sürücüsünü kurduğu zaman falan makineyi çökelten şeyler Premiere'de falan. Biz Premiere'de Ultrabook'larda bir 2 yıla yakın bir süreçte şey yaşadık. Intel ekran kartı durumlarda Premiere çöküyor abi. Hızlandırma falan açılırsa. Okuyorsun. Windows ve Intel sürücülerinden kaynaklanan bir uyumsuzluk deniyor. Gideren yok.
Öyle kalmış.
Öyle kalmış. Şimdi mesela yeni bir sorun var. Bu lag yaşanıyor. Intel ve Nvidia ekran kartları aynı anda kullanılıyorsa sistemde. Hani sorunun neden kaynaklandığı, kimin gidereceği belli değil ama ben biliyorum Intel'den kaynaklanıyor. Yani eğer bir sorun varsa Intel ve GPU'larla ilgili ya da o sistemde iki ekran kartı olmasından yaşanan bir sıkıntı bu Intel'den kaynaklanıyor genelde. Ne yazık ki. Ve adam çıkmış öyle bir anlatıyor ki biz arkamızda hiç piksel bırakmadık. İlk DirectX 12 GPU işte bilmem ne. Şimdi 2020'de şeyi özgür bırakıyoruz diyor GPU'larımızı. Ya. İşlemcinin içinden çıkacaklar diyor.
Sanki çok bir şeymiş, olacakmış gibi diyor.
Ya aslında olabilir şöyle Vega serisi ekran kartlarını yaratan ekip şu anda orada. Intel'e katılmış durumda. Ama Vega serisi ekran kartlarının oyun performansı da ortada. Yani müthiş işler çıkartmadılar. Eğer jeneratörü bağlarsan makineye hani ısıya katlanırsan bir şey çıkartıyor ortaya. Oyun oynuyorsun ama.
Valla ben bu haberi dinledim. Düşündüm.
Ülkemizde. İçine yer etmiş.
Ülkemize baktım şöyle bir. Bakıyorum ne işimize yarayacak anlamadım. Hani çok normal geldi bana. Ne gerek
şimdi bak bir haberim daha var o zaman. SSD'lerde gigabyte başına ödediğimiz para normal mekanik disklerle aynı olacak deniyor. Dördüncü çeyrek gibi.
Kullanıcı tüketici olarak yani.
Tüketici olarak evet. Tüketiciye lanse edilen para.
Şu an çok fark var ya. Bir anda o kadar inebilecek mi o fark?
Yani şu anda 64 katman lamp flash belleklerin üretiminde hız kazanıldı deniyor. Ve bu üretim bu hızda giderse normal büyük ihtimalle biz alacağız deniyor. Zaten aslında Amerika'da bir düşüş var. Bir rahatlama var. Ama ne yazık ki kur farkından dolayı biz çok yaşayamadık burada onu. Yavaş yavaş girdiğimiz yer var çünkü mekanik diskler de pahalı bizde şu an.
Çok enteresan bir şey. Hayatımın ilk defa böyle bir döneminde şey görüyorum abi. Bizde şu an hiçbir şey ucuzlamıyor. Çok enteresan. Yani 5 yıl önceki ekran kartı pahalı 5 yıl öncesine göre.
Pahalı, her şey
yani
pahalı.
Gittikçe normal elektronik ürün şeydir ya. Gittikçe düşmesi gereken bir şey. Bize gittikçe böyle çıkmaya başladı. İnşallah eskisi gibi şöyle düştüğü zamanlarda göreceğiz. Yani şey bile yapamıyorsun. Ya ben bir para atayım kenara da işte 2 yıl sonra atıyorum yeni ekran kartları gelirse Nvidia'dan 1050 alırım falan.
Bir de yani yeni ekran kartlarının gelmesi bekleniyor Gamescom'da. Eğer gelirse hepsinin fiyatı yükselecek.
Her şey fiyatı yükselecek.
O yükselirken o da onun üstüne eklenecek. Bu kötü olacak. Ay. Yani.
Ben 3 tane kısa haber vereyim. Bir tanesi arkadaşlar Call of Duty Black Ops 4'ün betası başlıyor. Açık betası başlıyor. PlayStation 4'te 10 Eylül tarihinde. Diğer platformlardaki tarihler henüz net değil. PlayStation ayrı bir anlaşması var Call of Duty'nin. O yüzden önce PlayStation'a gelecek. Ama diğerlerin açıklaması enteresan.
Ya bana kod geldi ve oynama fırsatı bulamadım. Sen nasıl buldun oyunu?
Ben Call of Duty oyuncusu değilim, onu söyleyeyim, ona göre yapayım. Bana özellikle görsel anlamda çok kötü geldi oyun. Bana çok, yani oyun oynanış kısmı şey yapmıyorum, şey demiyorum çünkü oynanış kısmı Call of Duty'nin oynanışı yansıtıyor. Çok hızlı, çok dinamik falan ama bana göre değil bu arada, onu söyleyeyim. Ben çok ayak uyduramıyorum o kadar hızlı oynanışa. Yani doğuyorum, ölüyorum, doğuyorum, ölüyorum bir de. Beta oyuncuları genelde bir de iyi oluyor kapalı beta oyuncuları. Evet. Yani. Fakat görsel olarak bir beklediğimden daha bir kötü görüntüsü var. Belki hani çıkışında böyle olmaz ama o bir şaşırttı beni sadece. Bir etkilenmek isterdim ilk açtığımda. Deniz, işte mavi gökyüzü bilmem ne, hani çevre etkilenmeye müsait ama...
Ama bunlar grafikte yenilik yaptılar mı? Genelde vurguluyorlar. En son grafiksel yenilik 3 yıl önce yaptılar herhalde.
Ya bir 2 yıl önce mi 3 yıl önce bir şey yaptılar. O da ne kadar artık yenilik.
Yani, yenilik. Onlar için büyük bir yenilik. Çünkü onların da şimdi şey derdi var. Her makinede çalışsın
evet,
derdi
evet.
var.
Yani grafik olarak sanat ne kadar insanlar bir şey bekliyor bilmiyorum. Benim şaşırdığım kısım orası oldu. Yoksa Call of Duty oyuncuları beğenmiş gibi güdürüyor. Benim izlediğim kadarıyla evet. Call of Duty oyuncuları memnun Black Ops 4'ten gibi gözüküyor. Spider-Man'le ilgili enteresan bir şey, bir metro anı komple, daha sonra bir metroyu diyeyim yani, komple Spider-Man'e boyamışlar. Ülkemizde de görmek istediğim şeylerden bir tanesi böyle.
Çok güzel, güzel duruyor. Şey God of War için yapmışlardı değil mi en son? God of War 3 için mi yapmışlardı?
Metroyu komple başlamışlardı.
Yok, Türkiye'de bir göklerini şey yapmışlardı.
Öyle mi? Hatırlamıyorum.
Tabii. PlayStation 2, Sony 2 o zaman bayağı bir para harcamıştı ama o da Sony'nin en başarılı satın oyunlarından biriydi o dönem.
God of War'u NTV'de reklamları dönüyordu, Billboard'da vardı, onu hatırlıyorum. God of War 3'e
de böyle şeyde E5'e doğru giderken işte o Ataşehir'den gelirken tam E5'e bağlanacaksın. O yolun üstünde şey vardı. Devasa bir gökdelende God of War giydirmesi vardı.
Şimdi God of War mesela dolmuşlarda falan görmüştüm ben. Bu yeni God of War'un reklamlarını böyle dolmuşların kenarlarında cihazların God of War falan vardı. Birkaç yerde daha görmüştüm böyle panolarda falan. Ama tabii bu bambaşka bir seviye. Çok şık olmuş yani, onu söylemek lazım.
Gerçekten hoş olmuş.
Böyle.
Evet, sonuna geldik ikisinin arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bayram süresi işte Gamescom falan derken herhalde bir hafta ara vereceğiz. Öyle bir şey olacak.
Evet, onu nasıl yapacağız? Oradayken çekme şansımız olmaz büyük ihtimalle. Zaten cuma günü dönüyoruz. Nasıl çekeceğiz? Haber birikir mi birikmez mi?
Biraz bir şeyler olacak öyle ne yazık ki.
Belki özel bir şey çekeriz.
Belki olabilir. Gamescom özel bir şey olabilir.
Yani ne gördük, ne yaptık, ne ettik
evet,
diye.
Evet, ne yaptık, ne ettik. O Almanya nasıldı? Sosisleri tatlı mıydı? Falan tarzında. Biliyorsun Almanya'da şimdi gitmişken de bir gezeriz ya.
Ben artık gezmiyorum ya Almanya'yı. Çünkü
ben seviyorum ya. Yani yeşilliğini seviyorum.
Yok ben de seviyorum da hani oturmak, muhabbet etmek falan güzel geliyor. Çünkü zaten Köln gezsen bir gün gezersin maksimum.
Evet,
ve ben 4-5 oldu bu gizişim artık yani. O yüzden çok böyle...
O zaman şöyle bir şey yapalım. Sen bana orada bir kahve ısmarlarsın. Euro seviyesinden dolayı.
Sabahtan beri sponsor sayıyorsun burada. Sen
bu arada Köln'de bizi karşılamak isteyen, bir şeyler ısmarlamak isteyen, Euro kazanan, özellikle Euro bölgesinde Euro kazanan kardeşlerimiz varsa açığız biz.
Biz de onları Gamescom'a sokarız değil mi? Nasıl karşılıklı?
Sokabiliyor muyuz?
Sokarsın.
Eğer sokabilseniz onları bir de şeye sokacak.
Ben sokamıyorum. Yani, kahve beklentim diyor.
Gamescom'a sokacak arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Çok önemli bir gelişme bu. Biz orada karşılayabilirsiniz. Biz Gamescom'da olacağız.
Ya yes, ben çalışmaya gidiyorum, bu yatmaya gidiyor ya. Bak şimdi.
Ya şimdi çalışacağımız şu.
Ama doğru, benim oyun tarafı, benim çalışmam lazım. Senin takılman lazım biraz.
Donanım da var orada yani.
İşte donanım bakacaksın evet. Sen. Ben oyun bakacağım. Çok oyun var çünkü bakmam gerekiyor.
Yani 3-4 donanım çekeriz. Birkaç oyun oynarız.
Siz arkadaşlar oyun kısımlarında multiplayer veya İlişki Yazılı kanalından takip edebilirsiniz.
Siz bizi takip edin. Oyun kısımlarında müthiş işler başaracağımız için.
God of War olmamış, Spider-Man olmamış, hiçbir şey olmamış.
Zaten onları çektim ben ev işte.
Biliyorum.
Bu arada ben Spider-Man'i beğendim ama satın alır mıyım 300 lira verip bilmiyorum. Ama birisi tabii ki yollarsa arkadaşlarımıza. Görüşürüz. Hoşçakalın.
2C1-16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.